Ayrım 32. İnşallah. Oriana Fallaci. Sayfa 382. Bilal türkü söyleyerek direniyordu. Sabra yolundaki M48'ler dakikada 10 atış yapıyor, Şam'ın bulvarına koşut 120'lik havanlar iki katını atıyorlardı. Kuveyt elçiliğinin önünde duran M113'lerin makineleri öyle yoğun ateş ediyorlardı ki namluları soğutmak için zaman zaman ateşe ara vermek gerekiyordu ve Bilal türkü söyleyerek direniyordu. Gobere'deki milisler gittikçe daha düzensiz bir biçimde karşılık veriyorlardı. Kas kafalı Raşit ele geçirdiği 54 mermiyi boşa harcamıştı. Destek gelmiyordu ama Bilal türkü söyleyerek direniyordu. Her tarafı süzgeç gibi delik deşik olan kulede kocaman gedikler, her katta korkunç boşluklar açılmış, merdivenlerin yarısı yıkılmıştı. Çatının yarısı artık yoktu ve Bilal türkü söyleyerek direniyordu. Yapıyı ele geçirmiş olan Amalcıların çoğu ölmüştü ya da can çekişiyordu ve Bilal türkü söyleyerek direniyordu. Cırtlak sesinin yankıları, patlamalara, silah seslerine karışan bir bandonun davulları, borazanlarıydı sanki. Ev sözcüğünü kule sözcüğüyle değiştirmiş, saat 6'dan bu yana bıkmadan, usanmadan, yorulmadan zafer türküsünü söylüyorlardı. Dişlerimle savunurum bu kuleyi, dişlerimle. Dişlerimle savunurum bu mahalleyi, dişlerimle. Dişlerimle gözlerinizi oyar, dilinizi kopartırım. Yaklaşırsanız dişlerimle. Bir kez susmuştu. Gözleri, Kasım ayında maymuncuğun Charlie'yi aradığı küçük alandaki kulübeye takıldığında. Yallah. 8 çocuğu, yaşlı babası ve karnında 9. çocuğunu taşıyan Zeynep vardı kulübede. Çocuklar tam birer fırlamaydı. Durmadan itişip kakışıyor, ağlaşıyorlardı. Ama çocuklarıydı. Çok seviyordu onları. Babası ise büyük bir yüktü. Durmadan söyleniyor, öksürüyordu. Ama babasıydı ve seviyordu onu. Zeynep'e gelince, çok hırçındı Zeynep. Durmadan onu paylıyor, politikanın çöpçülere göre olmadığını, zengin işi olduğunu söylüyor, insanların değer bilmediklerini, kendileri için çaba harcayanlara sırt çevirdiklerini öne sürüyordu. Halk için özveride bulunmak çılgınlık Bilal. Dost sandığımız insanlar için elimizdekini, avucumuzdakini, yaşamımızı vermek çılgınlık Bilal. İnsanlar alırlar, alırlar ve ne kadar çok alırlarsa o kadar çok tükürürler yüzüne. Ama Zeynep de bu, hoşlanıyordu ondan, hiç dövmüyordu. Öyle değer veriyordu ki ona, üstüne gül koklamaktan kaçınıyordu. Eski kentteki orospuya bile gitmiyordu. Oysa kadın hiçbir karşılık istemeden vermeye hazırdı. Kapısının önünü iyice süpürmesi yeterliydi. Ama bayılıyordu Zeynep'e. Etli butlu, iri kıyım, kendisinden iki kat uzundu ve onu derinliklerinin kuyularına almaya hep hazırdı. Dalyan gibi vücudunun üstüne tırmanmak, o dipsiz kuyuya dalmak, günün bütün isteklerini boşaltarak boğulmak ne büyük bir keyifti. Daha sonra kocaman bir sığırı midesine indirmiş bir kurt gibi doymuş hissediyordu kendini. Üstelik altın gibi de bir yüreği vardı Zeynep'in. Dili uzun olsa da gönül almasını biliyordu. Ceketinin bir yeri sökülecek olsa hemen aynı renk iplikle dikiyordu. Çöp toplarken üstüne üşüşen bitleri tırnaklarının arasında eziyordu. Cüceliğiyle alay edenler olursa hemen gönlünü alıyordu. Erkek dediğin metreyle ölçülmez ki Bilal. Bir erkekte olması gereken şey sende de var. Üstelik kocaman. Fıstık veren bir çam ağacı gibisin sen. Fıstık fıstık üretiyorsun. Bunlar yetmezmiş gibi dün çöpler arasında bulduğu yarım kitabın yırtık sayfalarını zampla yapıştırmış, üstüne kitap yazılı yeşil bir kapak geçirmişti. Sonra kasaba gidip akşam pişirmek için bir koyun başı çalmıştı. Akşama geç kalma Bilal. Koyun başı pişireceğim sana. Yo, Zeynep'ten vazgeçemezdi. Yaşlı babasından, 8 çocuğundan da, özetle yaşamdan. Yaşamak istiyordu. Umutsuzluk, bezginlik, sevdiklerinin özlemi, beyaz bayrak çekip teslim olmanın, geri çekilmenin eşiğine getirmişti Bilal'i. Tam bunu yapacağı sırada 120'lik bir mermi düştü. Şam'ın bulvarına koşut çukurdan ateş eden Şii havanlarından gelmişti. Parça etkili mermi, güçleri tükenmek üzere olan 5 adamından birini delik deşik etmiş ve adam ölürken kendilerine ateş ediyorlar Bilal, kendilerine diye mırıldanmıştı. Kendilerine, evet kendilerine. Çünkü kardeşinize ateş etmek, kendinize ateş etmek demekti. Böyle ateş ederlerse onu da temizleyeceklerdi. Geriye kalan 4 adamıyla birlikte. Sonra da 8. Tugay'la birlikte Gobeire'ye yönelteceklerdi ateşi. Bir dakika. Hükümetçi güçlerin sorunu neredeyse tümü Şiilerden oluşan 6. Tugay'dan kaynaklanmıyor muydu hep? Galeri Saman'dan 8. Tugay'ın topçularıyla hırlaşanlar 6. Tugay'ın topçuları değil miydi? Hristiyan subayların komutlarına aldırmayıp Gobeire, Şia ya da Haret Reyke ateş edecek yerde atış yönünü değiştirip başka yerleri dövmemişler miydi? Bu akşam atış yönünü değiştirmiyorlardı. Her mermi, her gülle, her roket hedefi buluyordu. Belki de Hristiyan subaylar gözdağı vermişlerdi. Hedefini vuramayan askeri mahkemeye verilecek. Belki de ödül koymuşlardı. Hedefi vuranlar bu akşam para ödülü alacak, izne çıkacaklar. Korku ve para yüreğin sesini bastırır. Hepimiz biliriz bunu. Ama kendi evleri, aileleri, kardeşleri üstüne, kendilerinin üstüne ateş ettiklerini anladıklarında yürekleri konuşmaya başlayacaktı. Utanç ve öfke baş kaldırmaya itecekti onları. Cemayel'in ordusu ikiye bölünecek, 6. Tugay 8. Tugay'ı batı kesiminden kovacak ve kentin 1/4'ünün Müslümanların eline geçmesi düşü gerçekleşmiş olacaktı. Bu düşle birlikte yüzbaşıya dedikleri "Ölsem de kalsam da kazanacağım." Yüzbaşı onu aldatmakla büyük bir iyilik yapmıştı. İtalyanların kulede gün batıncaya dek kalacaklarını, hava kararınca hükümetçilerin girmesine izin vereceklerini gizleyerek ekmeğine yağ sürmüştü. Gizlememiş olsaydı İtalyanların gidip de yerlerini hükümetçilerin aldığını gördüğünde onca öfkelenmezdi. Öfkelenmeyince de "İla Alburç, İla Alburç" diye bağırarak adamlarını saldırıya geçiremezdi. Böyle saldırmasaydı şimdi inanç kardeşleri kendi üzerlerine ateş etmezler, Cemayel'in ordusu da bölünmenin eşiğine gelmezdi. Evet, olaylar umduğundan da iyi gelişmişti ve gelişiyordu. Usta bir askere, usta bir politikacıya yaraşır bu değerlendirmenin ardından yeniden direnmeye koyuldu. 8 çocuğunu yaşlı babasını unutmuştu. Kendisini derinliklerine alan, yırtıklarını aynı renk iplikle diken, bitlerini ayıklayıp ezen, erkek dediğin metre ile ölçülmez Bilal diyerek yüreklendiren, yırtık kitabının sayfalarını yapıştırıp üzerine kitap yazılı yeşil bir kapak geçiren, kocaman karnında 9. çocuğunu taşıyan ve kendisini fıstık veren bir çam ağacı gibi sanmasına yol açan Zeynep'i bile unutmuştu. Yeniden direnmeye koyulunca yeniden Türkiye başlamıştı. Ve şimdi çatlak sesi öyle güçlü çıkıyordu ki yüzbaşı Hasan'ın bir jipe bindirilmiş 106'lık bir topla ona özel mermiler yağdırdığı Sabra kavşağına ulaşıyordu. Ne var ki Hasan'ın bilemediği bir nedenle mermiler hedefi bulmuyor, kulenin üstünden geçip Şatile'ye düşüyorlardı. Mermiler özeldi çünkü her birinin üstünde Brahmet Bayi yazısı vardı. Hasan'ın yanındayız şimdi. Bilal'in tam karşıtıydı yüzbaşı Hasan. Bildiğimiz gibi uzun boylu, sağlam yapılı, yakışıklıydı ve Bilal'in sahip olmadığı her şeye sahipti. Görgülü, ince bir karısı, iyi yetiştirilmiş sevimli iki çocuğu, Aşrafiye semtinde lüks bir apartman dairesi, bir sürü yeni ceketi ve sırtlarında gerçek adları yazılı bir sürü ciltli kitabı vardı. Ama Ramlet Elbayda kıyısındaki babadan kalma yalısı ve en önemlisi babası yoktu artık. Hristiyan Maruni olan babası 8. Tugay'ın eski komutanlarındandı. Ağırbaşlı, ılımlı bir insandı. Filistinliler geldiğinde "Hoş geldiler, onlara da yer var" demişti. Babasının ölümünden önce o yıllarda bağışlamaya ve acımaya inanan bir tıp öğrencisi olan Hasan da böyle düşünüyordu. "Benim görevim insanları öldürmek değil, yaşatmak." Şiilerle Filistinlilerin geçici bir işbirliği yaparak Hristiyan Maruni kenti Damur'da gerçekleştirdikleri Sabra ve Şatila kıyımını yorumlayış biçimi de bunu doğruluyordu. "Ölç almak yanlış. Şiddet cahilliğin sonucudur. Ölç almak da şiddetin. Bağışlamak bir arada yaşamanın yolunu bulmak gerekir. Ne var ki Şiilerle Filistinliler bir arada yaşamanın peşinde değildiler. Önemli bir kişiyi ortadan kaldırıp güç gösterisinde bulunmanın, damur kıyımıyla sağladıkları üstünlüğü sürdürmenin peşindeydiler. Bu amaçla Noel gecesi Ramlet el-Bayda kıyısındaki yalının kapısına giyimi kuşamı düzgün 6 kişi gelmişti. Noel'ini kutlamak için generali görmek istemişler. Generalin yanına gittiklerinde kafasına kurşun yağdırarak Noel'ini kutlamışlardı. Generalin ölüsünün San Elia mezarlığına gömüldüğü günde giyimi kuşamı daha az düzgün birileri yalıyı ateşe vermişti. Ve Hasan, bağışlamanın ermişlere özgü bir davranış, acımanın ise bir zayıflık olduğu sonucuna varmıştı. Tıp öğreniminin kıçına bir tekme vurup 8. Tugay'ın şanlı askerleri arasına katılmıştı. Tüfeğinin kabzasına Junie Meryem'in resmini yapıştırmış, hükümet ordusunun en acımasız subaylarından biri olmuştu. Yüzbaşı rütbeli bir cellat. Damur kıyımı konusunda dediklerini anımsatmaya kalkışan olursa, babanızı kalleşçe öldürür, cenaze kaldırılırken evinizi yakarlarsa, öç almak vazgeçilemez bir hak, kaçınılamaz bir görev olur karşılığını veriyordu. Bu vazgeçilemez hakkı kullanmak, kaçınılamaz görevi yerine getirmek için de üstünde Rahmet Bayi ya da yalnızca BB harfleri yazılı özel bir cephane kullanıyordu. Tabanca, tüfek, makinalı tüfek gibi silahların mermileri küçük olduğu için üzerlerine keçeli kalemle BB yazmakla yetiniyor, havan ve top mermilerin üstüne ise süngüyle ya da çakıyla Rahmet Bayi sözcüklerini kazıyordu. Arapça'da babamın mezarına anlamına geliyordu bu sözcükler. Herkes biliyordu bunu. Buna karşılık Rahmet Bayi ya da BB'lerin kaç kişiyi öldürdüklerini kimse bilmiyordu. Her Filistinli ya da Şii gerillayı babasının katili sayıp gözü babasının katillerini temizlemekten başka bir şey görmeyen o bile bilmiyordu bu sayıyı. Yalnızca yiyip içmek, uyumak, görgülü karısı ve sevimli çocuklarıyla birlikte olmak ya da kiliseye gidip günah çıkartmak, dua etmek amacıyla ara veriyordu işini. Günah çıkartırken günah saydığı önemsiz hatalarını, küçük kusurlarını sayıyor, öldürdüklerinden söz etmiyordu hiç. Günah değildi ki o iş. Dua ederken Junie Meryem'inden daha fazla insan öldürebilmesi için kendisine yardımcı olmasını istiyor, Sabra ve Şatila kıyımlarına katıldığını ise hiç gizlemiyordu. Görülecek bir hesabımız vardı, gördük. Çok yorulduk ama iyi sonuç elde ettik diyordu, donuk, ilgisiz bir biçimde. Soğuk bir görünüşü vardı. Benliğini saran öldürme tutkusunu bilmeyenler onu tutkusuz, duygudan çok aklı, saygıyı önemseyen biri sanabilirlerdi. Sesini hiç yükseltmezdi. Ağzından kötü söz çıkmazdı. İçki içmezdi. Çarşaf bile giyseler kadınlara saygı gösterir, kefiye bile taksalar yaşlı erkeklere dürüst davranırdı. Hayvanları severdi. Yaralı bir köpek görecek olsa hemen gider, bir insan söz konusuymuş gibi sağaltırdı. Bir gün kanadı kırık küçük bir kuş görmüş, büyük bir ustalıkla kırığı yapıştırmıştı. Üstelik akıllı, bilgiliydi. Kendisini eleştirmekten çekinmezdi. Kendisine yöneltilen eleştirilere şu yanıtı verirdi. Anatole France, La Vie en Fleur'ün ön sözünde insanların iç yüzlerini genellikle ortaya çıkartmadıklarını yazar. Küçümsenmelerine, aşağılanmalarına yol açabilecek eylemlerini çoğu kez gizler, övgü, saygınlık getirecek eylemlerini açığa vururlar. Ben tersini yaparım. Övgü, saygınlık getirecek eylemlerimi gizler, yergi, küçümseme getirebilecek eylemlerimi açığa vururum. Bu özelliğim, başkalarından daha iyi ya da daha kötü olduğum anlamına gelmez. İkiyüzlü olmadığım anlamına gelir. Öç almaya kalkan Lübnanlıları eleştiren Batılılara da şu karşılığı verirdi. İnsanın başkalarının kusurlarına, kendi kusurlarına baktığından başka gözle baktığını yazan Corneli haklı. Sizin tarihinizin de kıyımlarla dolu olduğunu bilmiyor musunuz? Ayrıca korkusuzdu. Bütün çarpışmalarda en önde yer alıyordu. Batı kesiminin bir numaralı hedefi olmasına aldırmadan geceleri bile karanlıkta dolaşan bir panter gibi bu kesimi arşınlıyordu. Geceleri amalcılara aldırmadan Nasır Bulvarı'nda durup bersaglielerle çene çalıyordu. Civitavecchia'da, askeri okulda, sonra da Pisa'da yabancı subaylar için düzenlenen ve Pistoia'da tanıdığı kurslarda öğrendiği kusursuz İtalyancasını geliştiriyordu. Pistoia, Beyrut'taki belki de tek dostuydu. Bunda şaşacak bir şey yoktu. Hasan gibiler hep yalnız insanlardı. Bunun da nedeni acımasızlıklarının doğuştan olmayıp bir tragedyadan kaynaklanmasıydı. İçlerinde birbirleriyle uyumsuz iki kişilik taşırlardı ve kimse anlamazdı onları. Bilal gibilere gösterilen sevecenlik onlardan esirgenirdi. Oysa Bilal gibilerden daha az acı çekmezlerdi. Her birimizin içinde de bir yüzbaşı Hasan yatar. Bu öbür benliğimiz, bu iblis, herhangi bir acı karşısında birden bizi göründüğümüzün ya da görünmek istediğimizin tam karşıtı kılar. Meryem anam benim. Yüzbaşı Hasan'ın yakışıklı yüzünde birden acı bir gülümseme belirdi. Düşüne düşüne kuleyi ve M48'i ele geçirdikten başka şimdi de küfreder gibi bir türkü tutturarak onu kışkırtan uğursuz cüceyi niye ıskaladığını anlamıştı. Topun namlusuyla nişangah aynı doğrultuda değildi. En iyisi ateşi kesip cücenin direnmekten vazgeçmesini, kuleden çıkıp Nasır Bulvarı'ndan geçerek Goberi'ye dönmesini beklemekti. Direnmeyi bırakacak, Nasır Bulvarı'ndan geçecekti. Seziyordu bunu. Vücudunun her hücresi, beyninin her nöronu doğruluyordu bunu. İşte o zaman haklayacaktı onu. Kapana kıstırılacaktı. Nişangaha gerekseme duymayacaktı. Yakın mesafede, yolun ortasında, tek başına duran hedefi şaşmayacaktı. Jipi harekete geçirip Nasır Bulvarı boyunca gitmek, 22'den 30 metre önce durmak, topu dümdüz tutup bir insan, daha doğrusu bir cüce yüksekliğine indirmek yetecekti. O gecenin babasının öldürüşünün yıl dönümü olduğunu da aklından çıkartmayacaktı. Böylece babasını da anmış, San Elia mezarlığındaki mezarına bir demet çiçek göndermiş olacaktı. Brahmet Bayi, Brahmet Bayi. Hasan bu sözcükleri mırıldanarak Bilal'in bir fare gibi kapana kısılmasını beklemeye koyuldu. Dişlerimle savunurum bu kuleyi, dişlerimle. Dişlerimle savunurum bu mahalleyi, dişlerimle türküsünü söylemeyi sürdürüyordu. Ve cırtlak sesi Sabra kavşağından 24'ün bulunduğu Şatila kavşağına ulaşıyordu. 24'te ise çavuş Natale maymuncukla dalaşmaya ve sonuçlarına katlanmaya hazırlanıyordu. Çavuş Natale maymuncuğu tanımıyordu. Onu dudaklarında izmariti, belinde RDG 8'leri, omzunda Kalişnikov'la dolaşırken görmemişti hiç. Çavuş Natale alınlarına ya da boyunlarına yeşil bir bağ geçirmiş, Arapları birbirlerine benzetiyor, içlerinden birinin bir özelliği olursa bu özelliği ayırt edemiyordu. Raşit'in 20 adamıyla birlikte 25'te boy gösterdiği gece maymuncuğun Ferruccio'ya saldırdığını da bilmiyordu. Burç El Baraçni'de tuzağa düşürülen Müfreze'ye iki el bombasını onun atmış olduğunu da duymamıştı. Bu durum birliğin güvenliği açısından olumluydu. Çünkü çavuş Natale Napoli'nin Pignasecca mahallesinde yetişmişti. Bu nedenle yumruk yemekten çok atmasını bilir. D'Artagnan'ın kılıç kullanma ustalığıyla bıçak kullanır, Demostese'nin kavram üretmesi gibi küfür üretirdi. Bunlar yetmezmiş gibi Herkül gibi bir yapısı vardı. Pazularının çevresi başının çevresini fersah fersah aşıyordu. Göğüs kafesinin Rambo'nunkinden geri kalır yanı yoktu. Ezilmiş yassı burnu amatör boksörlüğünü kanıtlıyordu. Mahalle halkı Nato o Nisto, sert Natale adını takmıştı ona. Natale elinin tersiyle şöyle bir vurdu mu cennette bulursun kendini diyorlardı. Özetle onu kızdırmaktan kaçınırlardı. Ama yine de iyi yürekli çocuktu. Başkalarının derdinden anlar, kolayca heyecanlanırdı. Asker olmasının nedeni kötü yanlarını törpülemek, mafyanın maşası durumuna düşmekten kaçınmaktı. Kartal Birim Birliği'nde Bersaglieri simgeleyen tüylü miğferi giymekten onun gibi keyif alan bir başkası yoktu. Tüylü miğferim benim. M113 ile onun gibi övünen bir başkası da yoktu. Kimse dokunamaz benim aracıma. Bu amaçla Öğleden sonra saat 5'e doğru M113'ünü Nasır Bulvarı'nın köşesine en uzak noktaya çekmiş ve saat 7'ye dek 24 ateşten en az etkilenen hedeflerden biri olmuştu. Ama saat 7'de başlarında maymuncuğun bulunduğu 30'a yakın çocuk bu M113'ü siper ederek Kuveyt elçiliğinin önünde toplanmış olan hükümetçilere rahat bir biçimde ateş edebileceklerini anlamışlardı. Sol yanına sığınıp Kalaşnikov ateşi açmışlar. Natale'nin M113'ünün mazgalından bas bas bağırarak gitmelerini, hedef oluşturmalarını söylemesinin hiçbir yararı olmamıştı. Çünkü Natale Napoli lehçesiyle bağırıp çağırıyordu. Şu ne? Ne? Anlamıyorum. Pekala, anlıyorsunuz. Anlamamış gibi davranıyorsunuz piç kuruları. Burada duramazsınız diyorum. Çekip gitmezseniz kendi ellerimle boğazlarım sizi, bok herifler. Şu? What? Siz de yedi sülaleniz de ölmüşleriniz de öleceklerinizde yerin dibine batın. Ayaklarımızın altında dolaşmayı bırakın. Siktirip gidin. Ne şusu, ne kuası, ne uatı, defolup gidin iki yüzlü herifler. Evet, iki yüzlüydüler. Yalan söylüyorlardı. Napolice nasıl anlamazlardı? Herkes konuşuyordu Napolice'yi. Araçtan dışarı çıkıp da bıçağını çekememesinden yararlanıyorlardı bu bedevi bokları. Piç kuruları. Adamlarının önünde onu küçük düşürmeye çalışıyorlardı. Adamları kim bilir neler düşünüyorlardı şimdi onun için. Belki şöyle diyorlardı kendi kendilerine. Elinin tersiyle vurunca insanı cennete gönderen sert Natale bu muymuş? Ya da bu ne biçim çavuş, ne biçim komutan? Bir avuç serseriye bile sözünü geçiremeyen, miğferindeki tüyü hak etmeyen yüreksizin, taşaksızın biri. Ayrıca Kuveyt elçiliğinin önündeki hükümetçiler er geç tepki göstereceklerdi. 24'e saldıracaklardı ve M113 elden gidecekti. Onurundan olacaktı. Aracını savunamayan bir komutan onurlu bir insan sayılmazdı artık. Alçak, taşaksız, ödlek biri olurdu. Alnına alçaklık, taşaksızlık, ödleklik damgası vurulacaksa Pinyaseka'da kalmakla da akıllılık etmiş olurdu. Kokain satan bir gangsterin düşmanı bir başka gangster Garibaldi alanında kaçak park kahyalığı için söz vermişti ona. Günde 300 bin, ayda temiz 6 milyon liret geçecekti eline. Üstelik vergi de ödemeyecekti. Askerlikte aldığının 3 katını alacaktı. Yağmur da kar da yağsa, rüzgar da esse askerlikte ayda 1,5 milyon liret geçiyordu eline. Sağlık sigortası ve benzeri kesintilerden sonra. Vay canına! Tatataları duyuyor musunuz? Kuveyt elçiliği önündeki hükümetçiler makineli ateşiyle karşılık veriyorlardı. 30 serseri ise artık Kalaşnikov'la ateş yağdırmaktan vazgeçmişlerdi. Ne mi yapıyorlardı şimdi? M113'ü tekmeliyorlardı. Korkudan titreyerek ağlaşıp yalvarıyorlardı. Adamlarına döndü şaşkınlık içinde. Ne diyorlar? Ne istiyorlar? Kapıyı açmamızı, miğfer kurşun geçirmez yelek vermemizi istiyorlar karşılığını verdi. Atmaca'ya durumu aktarmaya başlamış olan telsizci. 32. ayrımın sonu. Sayfa 391.